Bu kitap Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık telefon numarası 0312-212-62-0 Dahili 7280-7313 E-posta adresi konusankitaplik@mkutup.gov.tr Web adresi www.mkutup.gov.tr/konusankitaplik 1. ayrım. Kitabın adı Gül'ün Adı. Yazarı Umberto Eco. Türkçesi Şadan Karadeniz. Seslendiren Ferda Kutal. Yayınlayan Can Yayınları. Yayın yeri İstanbul. Yayın tarihi Ekim 2011. Kapak tasarımı Ayşe Çelem. Kapak baskı Azra Matbaası. ISBN numarası 978-975-510-245-0. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Yaşayan en önemli düşünürlerden biri Umberto Eco, edebiyat dünyasının da göz bebeği, yazar, gösterge bilimci ve sanat muzuru. Umberto Eco'nun 1980'de yayımlanan dev romanı Gül'ün Adı, çağdaş klasikler arasında yerini çoktan aldı. Çok katmanlı bir yapıt olan bu romanda, 1327'de İtalya'daki bir manastırda geçen bir cinayet soruşturması anlatılıyor. Ama günümüz edebiyatına bambaşka bir soluk getiren, yepyeni bir türün kapılarını açan Gül'ün Adı, hem ortaçağ Hristiyan dünyasını derinliğine irdeleyen bir tarihsel roman, hem de büyük bir ustalıkla kurulmuş, soluk soluğa okunan bir polisiye öykü. 1986'da başrolüne Sean Connery'nin üstlendiği film, çok daha geniş bir okur kitlesini romana yöneltmişti. O günden bu yana dünyanın belli başlı tüm dillerine çevrilen Gül'ün Adı'nı, Şadan Karadeniz'in benzersiz çevirisinden okurken, kendinizi 14. yüzyıl Avrupa'sının dinsel entrikalarının ortasında bulacak, gizemli bir öykünün labirentlerinde din ve bilimin çatışmasını izleyeceksiniz. Ön kapak tanıtım yazısını okuyorum. Umberto Eco 1932'de Milano yakınlarındaki Alessandria kasabasında doğdu. 1950'lerde İtalyan radyo televizyonu RAI'nin kültür programlarını yönetti. 1959-1975 arasında Bompiani Yayın Evi'nin edebiyat dışı yayınlar editörlüğünü üstlendi. La Stampe, Corriere della Sera, La Repubblica, Espresso gibi gazetelere makaleler yazdı. 1970'lerden bu yana Bologna Üniversitesi'nde gösterge bilim dersleri veren Eco, Gül'ün Adı, Önceki Günün Adası ve Bodolina gibi romanlarıyla Açık Yapıt, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Beş Ahlak Yazısı, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Ortaçağı Düşlemek, Somon Balığıyla Yolculuk, Yanlış Okumalar, Yorum ve Aşırı Yorum gibi deneme kitaplarıyla günümüzün en saygın yazarları arasındadır. Şadan Karadeniz, Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı. TRT ve TTK gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulundu. 1980'lerden bu yana edebiyat çevirileri yapan Karadeniz, Fokalt Şarkıcı'nın çevirisiyle 1992 Doruk'takiler çeviri ödülüne değer görüldü. Eco'nun yanı sıra Catherine Mansfield, Sylvia Plath, Luigi Pirandello, Gabriel Garcia Marquez, Elsa Morenta, Giovanni Papini, George Simenon gibi yazarların yapıtlarını dilimize kazandırdı. Özgün yapıtlarından Uçan Kaçan Sözcüklerin Ardında, Bir Çevirmenin Güncesi, Gelgitler adlı novellası, Fındık Faresi ile Bilgisayar Faresi, Bilgisayar Öyküleri adlı öykü kitabı, Ölümsüz Adayigolar ile Oyuncular ve Seyirciler adlı deneme kitapları yayımladı. Umberto Eco'nun Can Yayınları'ndaki diğer kitapları. Bokat Sarkacı 1992. Önceki Günün Adası 1995. Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti 1995. Yorum ve Aşırı Yorum 1996. Orta Çağı Düşlemek 1996. Somon Balığıyla Yolculuk 1997. Yanlış Okumalar 1997. 5 Ahlak Yazısı 1998. Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik 1998. Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın. J.C. Carrier ile birlikte 2010. İçindekiler. Açıklama 11. Gülün Adı Üzerine Şadan Karadeniz 15. Doğal olarak bir el yazması 21. Not 28. Öndeyiş 30. Birinci gün 43. İkinci gün 153. Üçüncü gün 259. Dördüncü gün 367. Beşinci gün 471. Altıncı gün 571. Yedinci gün 643. Son yaprak 685. Gülün Adı Üzerine Umberto Eco'nun Açıklaması 695. Açıklama. Umberto Eco, bu romanın yarattığı geniş yankılara yanıt olarak, Alfabeta dergisinin Haziran 1983 tarihli 49. sayısında, sonrası Postille başlıklı bir yazı yayınlamıştır. Eco bu yazısında Gül'ün adının yazılı sürecini anlatmakta, romana çeşitli yönlerden açıklık getirmektedir. Gerek bu bakımdan, gerekse Eco'nun roman anlayışını ortaya koyması bakımından, bir anlamda roman üstüne bir deneme sayılabilecek, bu ilginç yazıyı kitabın sonunda bulacaksınız. Can Yayınları. Sonraki sayfada Gül'ün Adı romanının geçtiği manastırın bir kroküsü yer almaktadır. Bu kroküde bazı bölümlerin isimleri şöyledir. A. Aedeficum. B. Ağıllar. C. Ahırlar. D. Avlu. E. Demirhane. F. Hamam. G. Kilise. H. Revir. I. Toplantı Salonu. J. Yatakhane. Gülün Adı Üzerine. Umberto Eco ve Gülün Adı. İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde öğretim üyesi, semiyolog, tarihçi, filozof, estetikçi, ortaçağ uzmanı ve James Joy üstüne derin araştırmalar yapmış çok yönlü bir bilim adamı olan Umberto Eco'nun bu ilk romanı, İtalya'da ilk yayınlanışından 1980 bu yana tam 13 kez basıldı, 20'ye aşkın dile çevrildi. Tüm dünyada olağanüstü bir ilgi uyandırdı. Yankıları hala sürüyor. Gül'ün adının başarısında kuşkusuz çağımızda Rönesans'tan bu yana alışılagelenin dışında bir yaklaşımla, özellikle kentleşme ve dolayısıyla kent soylu sınıfının ortaya çıkışı ve demokratik kurumların oluşum süreci açısından gittikçe artan bir ilginin odak noktasını oluşturan Orta Çağ konusunda Eco'nun derin ve dolaysız bilgisinin büyük payı var. Gerçekten de Eco günümüzü yalnızca televizyon aracılığıyla tanıdığını, oysa Orta Çağ'ı doğrudan dolaysız olarak bildiğini söylüyor. Tam anlamıyla ve her bakımdan Orta Çağ dünyasını yansıtmakla birlikte, Gül'ün adı kesinlikle çağdaş bir roman. Okura o çağla çağımız arasında kaçınılmaz analojik bağlar kurmaya esinliyor. Gerçi Eco, romanı tasarlarken alegorik bir düşünceden yola çıkmadığını belirtiyor. Ancak Gül'ün adı 14. yüzyıl yerine 12. yüzyıla ilişkin olsaydı da o yüzyılın sorunlarıyla yüzyılımızın sorunları arasında gene de koşutluklar kurulacağını, giderek taş devrine ait bir kitap yazmış olsaydı bile o çağla çağımız arasında binbir benzerlik bulunacağını, çünkü geçmişi çağdaş bir kimsenin gözüyle görmeden tarih biliminin söz konusu olamayacağını söylüyor. Örneğin terörizmin dinsel, mistik bir olgu olduğunu, Marksizmle hiçbir ilişkisi olmadığını, okurun çağımızla Orta Çağ arasında bu açıdan koşutluk kurmasının nedeninin bu olduğunu öne sürüyor. Tüm bunların yanı sıra ve her şeyden öte, Gül'ün adını böylesine önemli kılan, onun özgün ve çağdaş romana yepyeni bir uzun soluk getiren bir roman olması, bir anlamda Orta Çağ artalanında gelişen bir tarihsel roman, bir anlamda da ustaca kurulmuş polisiye bir öykü ve en önemlisi olağanüstü bir dil ve sanat yapıtı. Hristiyanlık ve dolayısıyla Batı siyasal ve genel tarihinin dönüm noktalarından biri olan Papa ile İmparator arasındaki atama yetkisi savaşımının aşamalarından birini oluşturan bir zaman diliminde geçiyor olay. 1327 Kasım'ının son haftasında Kutsal Roma İmparatoru Bavyeralı Ludwig Paris'i kuşatıp Roma'ya doğru inmeye başladığı sırada Papa 12. Ioannes, Perugia Ruhani Meclisi'nde İsa'nın hiçbir mal varlığına sahip olmadığını öne sürmüş olan Fransiskenlerin başkanı Cesenalı Michel'in Avignon'a yanına gelmesini istemektedir. Tıpkı 20 yıl önce yenilgiye uğratılmış ve yakılmış olan Rebello Dağı'nda karargah kurmuş Dolcino'nun silahlı çeteleri gibi sapkın Fransiskenler de kovuşturulmakta, yakılmakta, ateşleri tüm İtalya'yı ve Fransa'yı ışığa boğmaktadır. Eco'nun Gülün adlı romanının ya da Melkli Adso'nun gizemli el yazmasının konusunu oluşturan olaylar, yukarı İtalya'da bir manastırda böyle bir dinsel siyasal art alanda gelişiyor. Melkli Adso, nazik ve açık seçik olmayan diplomatik bir görevle bu manastıra gönderilen Baskervilleli William'a eşlik eden bir Benedikten çömezidir. Baskervilleli William, tanrı bilim açısından inanç ve usum bir bileşimini yapmak için girişilen tüm çabaları yatsırken, doğa bilimi açısından bilgiyi doğrulanabilir yaşantıların sınırları dışına taşırmayan bir ampirist olarak Orta Çağ düşüncesinde bir dönüm noktasını belirleyen Okamlı William'ın ve Podalı Marsilio'nun arkadaşıdır. Eskiden sorgucu olan William, manastıra varır varmaz bir dizi gizemli olayı çözme sorunuyla karşı karşıya bulur kendini. Manastırın görkemli olduğunca gizemli ve yalıtılmış dünyasında Papa ve İmparatorun temsilcileri arasında bir uzlaşma ortamı yaratmak için yapılacak önemli toplantının eşiğinde bir ölüm olayıyla başlayan ve 7 günde 7 ölümle süren rahipleri ve tüm manastır halkını büyük bir kaygı ve yılgınlığa salan ölümler dizisini aydınlatmak. William, kanonik saatlerle belirlenen zaman birimleri içinde meydana gelen olayların gelişimini büyük bir ustalıkla sunuyor ve 7. günün, romanın da sonunda olayların dolaşık çilesini iplik iplik çözerek gizemi açıklığa kavuşturuyor. Bir polisiye roman yazarının pırıl pırıl mantığıyla yerinde ince ipuçları vererek okurun olayların dokusunu adım adım kavramasını sağlıyor. Hristiyanlık düşüncesine ilişkin kuramsal tartışmalar olayların akışını kesintiye uğratıyormuş gibi görünse de gerçekte bu tartışmalar ilk bakışta onlara açık seçik ışık tutmasa bile merak öğesini hep diri tutuyor. Konumuyla, mimarisiyle, bir Benedikten manastırının tüm görkemiyle, özellikle kitaplığının zenginliğiyle, bütün ortaçağ dünyasına ün salmış olan bu manastırda, imparator ve papanın temsilcileri arasında tartışılan İsa'nın yoksulluğu konusu, gerçekte kilisenin zenginliğinin, dolayısıyla kilisenin siyasal gücünün, erkinin tartışılmasıdır. William'ın dinsel erkle siyasal erkin özdeşleştirilmesine karşı öne sürdüğü, kuşkusuz Hristiyan inancından kaynaklanan sav, laiklik düşüncesinin giderek kuvvetler ayrımı ilkesine varacak olan çağdaş düşüncenin köklerinin orta çağda olduğunun bir göstergesi. Sonuç olarak Eco'nun kitabının yalnızca Sherlock Holmes'ler, Komiser Margaret'lerle boy ölçüşen, giderek onları aşan üstün zeka ürünü bir polisiye öykü olarak değil, İnsanlık tarihinin önemli bir kesitinde yer alan düşünsel çatışmaların sunuluşu, yazarın kendi sözcükleriyle kitaplardan söz eden bir kitap olarak üstün yazınsal nitelikleriyle de tarihsel art alanı ülkemizi doğrudan ilgilendirmese bile bizde de okurların çok yönlü ilgisini uyandıracağını umuyorum. Romanın adı. Kitabın ilk baskısından 3 yıl sonra Umberto Eco, Alfa Beta'da Haziran 1983, sayı 49, yer alan Tu Nom Della Rosa'ya ilişkin Pastille'de romanına kaynaklık eden el yazmasının nasıl ele geçtiğine ve kitabın yazılı sürecine ilişkin ilginç açıklamaların yanı sıra çeşitli ülkelerden okurların kendisine yönelttikleri soruları yanıtlarken kitabın adına da değiniyor. Gerçekten de ilk bakışta şaşırtıcı ipucu vermeyen bir at gülün adı. Eco, bir romanın adının yorumsal bir anahtar olduğunu, oysa romanın Eco'nun sözcükleriyle yorumlar üreten bir makine olduğunu ama bir romanın ille de bir adı olması gerektiğini belirterek, kırmızı ve siyah, savaş ve barış gibi adların çağrıştırdıklarından kaçınmanın olanaksızlığına, öte yandan baş kişinin adını taşıyan romanlarda bu adın bazen yanıltıcı olduğuna, örneğin Goryo Baba'nın okurun dikkatini Goryo Baba üstünde yoğunlaştırdığına, oysa bu romanın aynı zamanda Rastignac'ın ya da Vautrin'in alias Colin'in de destanı olduğuna, bunun gibi üç silahşörlerin gerçekte dördüncünün öyküsü olduğuna değinerek, romanı için önce Suç Manastır adını tasarladığını ama sonra okurun dikkatini yalnızca polisiye öyküde odaklaştıracağını düşünerek, bu adı bir yana bıraktığını, romana düşlediği ad olan Melkli Adso adını da koymadığını, bunun nedeninin İtalya'da yayıncıların özel adlardan hoşlanmayışları olduğunu söylüyor. Oysa Adso, romanda yalnızca anlatıcının sesi, dolayısıyla da yansız bir ad olduğu için, kuşkusuz bir anlatıcının nedenli yansız olabileceği sorulabilir, yazarın anlayışına uygun düşerdi. Gül'ün adına gelince, Eco bu adı kendisine 12. yüzyılda yaşamış bir Benedik'ten olan Bernardo Morliacensin de Contemptu Mundisi'nin bir dizesinden esinlendiğini, salt bir rastlantı sonucu bulduğu bu adı niçin seçtiğini şu sözcüklerle dile getiriyor. Çünkü gül simgesel bir şeydir ve öylesine anlamlarla yüklüdür ki neredeyse hiçbir anlamı yoktur. Gizemlidir gül ve bir gül, güllerin yaşantılarını yaşamıştır. Bir gül, bir güldür. Bir gül, bir güldür. Bir gül, bir güldür. Çeviriye değin. Gül'ün adı çevirmeni üstesinden gelinmesi güç zorluklarla karşı karşıya bırakan bir kitap. Yoğun ortaçağ ortamı, Hristiyan düşüncesinin kendine özgü kavram ve sözcükleri, yapının alegorik niteliği, şifrelerle dolu oluşu, düşüncenin büyük ölçüde tasarımlarla gelişmesi, Latince alıntılar, Eco'nun kitabın ön sözünde ortaçağ ortamını yansıtabilmek için Latince olarak bırakmaya karar verdiğini açıkladığı alıntıların, özellikle ortaçağ Latincesi söz konusu olunca, Latince ile alfabeden başka uzak yakın hiçbir ilişkisi olmayan Türkçe gibi bir dile çevrilmesinin, örneğin İtalyanca, İspanyolca, Fransızca gibi batı dillerine oranla çok daha büyük güçlükler yaratması. Söz dizimi ve yapısıyla dilin, özellikle biçemin yer yer çağdaş sayılamayacak bir İtalyanca oluşu, az rastlanan sözcüklere yer verilişi, Eco'nun kendine özgü mizahı ve şiiri. Kitap üstüne söyleşilerden birinde, Le Monde, 22 Şubat 1985, kendisine yöneltilen romanının başarısını neye bağladığına ilişkin soruyu yanıtlarken, Eco, hiçbirinin doğru olmadığını belirttiği 12 değişik yorumdan söz ederek, Fransa'da yayınlanan Kritik Dergisi'nin kitabın dilinin çevreye çok yatkın olduğunu öne sürdüğüne de değiniyor. Bu sözlerin, örneğin Romans, Fransızca, İngilizce gibi Latince kökenli ya da doğrudan doğruya Latinceden dal sürmemiş olsa da, önemli ölçüde bu dilin etkisinde kalmış olan diller bakımından geçerli olsa bile, Türkçe için ne denli geçerli olabileceği kuşku götürür kanısındayım. Her çeviri bir yorumdur. Kuşkusuz, tıpkı yazmak gibi. Bir yapıtın başka bir dile çevrilebilmesinden söz ederken, anlatılmak istenen gerçekte o yapıtın başka bir dilde yeniden kurulmasıdır. Örneğin İtalyanca bir şiir Türkçe'ye 3 kez çevrilirse, o dilde 3 kez yeniden yaratılmış olur. Bunların her birinin yorumun da ötesinde bir dil olduğu söylenebilir. Özgün ya da kaynak yapıtın aynısını başka bir dilde üretmek açısından bakılırsa, kanımca doğru olmayan ama dilimizde daha uygun başka bir karşılık olmadığı için kullana geldiğimiz sözcükle çevirmenin serüveni bir anlamda umutsuzca bir girişimdir. Çevirmen, en iyi durumda bir özgün yapıtı, özünü olabildiğince koruyarak, biçemini olabildiğince bir başka dilin, kimi zaman sözcükleri, yapısı, söz dizimi, taşıya geldiği kültürel birikimi ve içeriğiyle, bambaşka bir dilin sözcükleriyle yeniden yaratabilmeyi, onun anlamını, estetik ve sanatsal değerlerini yansıtabilmeyi umabilir olsa. Ne denli başarılı olursa olsun, hatta ermişçe bir sabır ve çabanın ürünü bile olsa, tüm kusurlardan arınmış bir çeviri ancak tasarlanabilir. belki de hiçbir zaman gerçekleştirilemez sanıyorum. Kuşkusuz okur dilerse bu sözleri bir defansiyo olarak alabilir. Gül'ün adında rastlanabilecek yanlışlıklar, eksiklikler, tüm olası yanlış anlamalar ve gözden kaçmalar için okurların bağışlayıcılığına sığınıyorum. Şadan Karadeniz. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20, devamı ikinci ayrımda.